Ayrım 22.
Bütün çizgileri aşağı doğru sarkıp ağzı yarı açılmış, ablak suratına insanı şaşırtacak bir alıklık gelivermişti, içini çekti. Efendi, keyfim bilir, bizden bir iyilik, hemen sıçradı, raftan dürülü bir kağıt tomarı indirdi. Şükran Hanım Efendimiz alıp gidecekse bohça hiç yaraşmaz. Temiz kağıda saralım da alsın götürsün. Kağıtları yırtacak kadar telaşla açıyordu. Yok illa bohça derse, efe keyfim bilir. Nereye koyduktu pisi? Çalındı, arandı. Ulan kör şeytan, işimin arasında ne oldu ya? Yer yarıldı da yere mi geçti? Hızla emeklemiş, minderin arkasına dertop soktu, eski bohçayla delikanlıların arasına girmişti. Nedeni anlaşılmaz bir debelenmeyle döneliyor, bir yandan kağıdı yarı açık bırakıp, kınnat, hay Allah beranı verdi, kınnat gibi diyerek şuraya buraya çalınıyordu. Selim yavaşça konuştu. Bohça mı? Hangi bohça? Yoktur orada bohça bohça. Selim'in gösterdiği yere kaçamak bakıp yalvaran bir gümüşseveyle suratını buruşturdu. Değil o, vay ki vay. Akıl mı kodu ki bizde bu para sıkıntısı, bu aksata durgunluğu? Bohça şurada diyorum. Bohça, Şükran Hanım'a enik onu yalvardı. Bohça bildiğin çaput, senin gibi bir hanımefendiye verilmez. Hizmetçi olsa neyse me. Temiz kağıda saralım ki yakışsın. Bohçayı geçerken alırsınız. Bulurum ben size. Nereye sokulduysa namussuz bohça mutlak bulurum. Selim de inada bindirmişti. Uzanıp çekti. Bohçanın ipek astarı çok eski olduğundan yer yer akmıştı. Selim yatak takımını koymak için açınca Şükran Hanım elini uzattı. Durun bakayım, nedir o? Açın şunu lütfen. Hayır, yüzünü diyorum. Bohça turuncu kadifedendi. Yüzü de yer yer yüzülmüş, yer yer akmıştı. Köşelerinden başlayarak her tarafı sırma işlemeliydi. Ortasında sırmayla kabartma yazılar yazılı. Murat, Şükran Hanım'ın bakışlarındaki şaşkınlığın yavaş yavaş iğrenmeye, sonra da kızgınlığa döndüğünü görünce Halim Efendi'ye baktı. Herif ağır bir suçun üstünde yakalanmış gibi elleri göbeğinde, gözleri yerde çarpık çırpık kala kalmıştı. Telaşla açtığı kağıtların ortasında olduğundan daha kısa görünüyor, şaşılaşmış gözleriyle hırıl hırıl soluyordu. ''Nedir bu Halim Efendi, baktınız mı buna siz?'' ''Buna mı? Gavur dinine can vereyim ki bakmadım Şükran Hanım Efendi kızım, nah sana yemin. Bakmadım şart olsun, nah sana taze abdestimle yemin.'' Murat ne oluyor anlamında dönünce Şükran, ''Hay Allah kahretsin'' der gibi başını salladı. ''Bakmadınız demek. Bakın bakalım şimdi. Nedir bu sizce?'' Bu mu aklına gelen, yok öyle şey, fabrika işidir bu, Frank uydurmasıdır. Frank uydurması, bu kadife. Müzehep kadifeye ne kadar benziyor? Benzer, gavur dedin mi 10 dakika düşüneceksin, bunlar dinsiz imansız olup, şimdilerin bedestanında bunun yerlisini gavur malından ayıranımız hiç kalmadı. Miri damgası var mı bakalım Selim Bey, çevirin lütfen. Gözlüğünüz yanınızda mı Hacı Halim Efendi? Gözlük mü yanımızdadır Allah'a şükür, ne olmuş? Bir takın da İstanbul mu Bursa mı anlayalım. Bu Frank malı kadife, kadifeyi turuncu müzehep gibi geliyor bana azizim. Hacı Halim Efendi azizim sözüyle can düşmanı köse herifi hatırlamış olacak ki hoplayıp iki yanına korkuyla baktı. Sonra kadife bohçayı saklamak istediğinin farkında değilmiş gibi iki ucunu toplayıp avucuna aldı. Kadifeyi turuncu müzehep ne mümkün? Kadifeyi turuncu müzehep olmaya müzehep ya, fazladan yazılı bohça. Bunun sırması flori altını değilse ben bir şey bilmiyorum. 7000 tel kadifedir bu. Geçenlerde bundan çok daha eski bir kabartma parçasının 1 metresini Moiz Efendi 400 liraya almıştı. Ötesi berisi de yanıktı, bu yepyeni sayılır. Murat'a döndü. Satabilir miyiz bunu, bir sakınca var mı? Yok hayır, neden olsun? İyi öyleyse, alır mısınız Hacı Efendi siz bunu yoksa Moiz Efendi'ye mi götüreyim? Aman Şükran Hanım Efendi kızım, bakmayınca... Birden davranıp döneleyerekten arandı. Gözlük, Allah belanı vere gözlük. Selim parmağıyla gösterdi. Şurada duruyor, nah şurada. Hacı Halim Efendi önce Selim'e düşmanca baktı. Sonra gözlüğü alıp cübbesinin eteğiyle silmeye girişti. Bakmayınca sultanım, ah biz neler gördük. Bu gavurlar bizi yaktılar ki bildiğin Nemrut ateşine verip yaktılar. Geçenlerde bir komşumuz Şahibenek müzehep basayım diye yapıştı. Babasına bakmayıp şu kadar lira sayıp aldı. Sonunda ne çıksa beğenirsin. Lyon örgüsü değil miymiş, hem de makine örgüsü. Gözlüğü takıp bohçayı baştan savma inceledi. Belli ki görür görmez tanımıştı. Hırıl hırıl soluması Şükran Hanım'a yutturmanın imkansızlığındandı. Evet, turuncu müzehep gibi geliyor. Kadife'yi turuncu. İstanbul işi mi Bursa mı desem? Bursa, Bursa. Bu taravet en eski Bursalarda ancak görünür. Şükran Hanım bir garip gülümsedi. Bunu mu benim koluma vermek istememiştiniz? Bu harikayı mı? Daha değerli nasıl bir süs düşünülebilir? Yanılmanıza hak veririm. Artık kalmadı böyle parçalar. Görmeye görmeye insan unutuyor. Ne yapalım? Tellal dolaştırsın mı? Beni hiç üzmeden siz alır mısınız? Emret Sultan'ın bunca yıldır Hacı Halim Efendi'yi tanıdınsa tanıdın. Kocadık yavrum biz, kocadık ki çoktandır gözü görmez olduk çıktık. Bakmamışım çünkü ummamışım. Kimin aklına gelir ki bohçası içindekinden değerli? Takma dişlerini şakırdatarak Murat'a güldü. Vakit kazanmak istediği belliydi. Kaçı alıp kime kaç lira farkla satabileceğini hızla düşünüyordu. Bakma sen yavrum bizim kuru kalabalığımıza. Bedestan'da eskinin hacegisi mi kaldı? Hayır kalmadı. Aklı erenler geçti gitti rahmet olsun canlarına. Dünya meşakkatinden kurtuldu. Bedestan'ı da say ki beraberinde çekti götürdü. Şimdi eskinin değerli parçalarından anlayamadığımız hani. Seraser şahı ki altın urulurdu, ikinci boyu vezir. Seraskeri ki gümüş tel ile dokunurdu. Daha enginlerine çiçekli yazılı derlerdi. Hayır deden mi kaldı? Sultani kırmızının boyası halis döp mü yoksa kötüsünden kızıl boya mı? Bilene aşk olsun. Dolap sahibi hacegiler bilmeyince yeninin cumhuriyet müşterisi nereden bilecek? Alıyor musunuz almıyor musunuz? Şükran Hanım yatak takımını toplamış bohçanın üstüne koymuştu. Murat'la Selim sarmaya başlayınca Hacı Halim Efendi birden ellerini açıp önlerine dikildi. Durunuz kerem ediniz alıp gittiniz mi ne hacet? Bizi iman tahtamızdan kurşunlayınız daha iyi. Din kardeşliği hiç mi kalmadı? Bizim bunca yıllık bedestani Hacı Halim adımıza günah değil midir? Aman ayaklarını öpeyim Şükran Hanım kızım. Kadife-i turuncu müze hep bohça. Fazladan üstü sırma yazılı işlemeli olup. Ulan Hacı Halim derler. Ulan teres gözlerine tavuk karası mı gerildi derler. Birden çömelip kuluçka tavuğun civcivleri üstüne kanat germesi gibi kullarını bükerek bahçeye abandı. Buradan bir yere gidemez bu. 50 kayme deseniz gidemez. Belki 70 kayme deseniz bile gidemez. Siz ne söylüyorsunuz Hacı Halim Efendi? Aklınızı mı kaçırdınız? 70 ne demek? Geçenlerde Moiz Efendi sırma yazılısının metresine 450 verdi diyorum. Bizi çocuk mu sandınız? Vay ki Moiz çıfıt. Yahu nedir? Rahmetli Enver Paşa'mız bunca muteber esnaftan Ermeni'yi keseceğine şu çıfıtları neden bitiremedi bire kadar? Hay Müslüman kardeşlerim. Şükran Hanım'la bohçayı eni konu çekiştirmeye başlamışlardı. Durunuz sultanım. Hayır ne haddime? Elbette yalan yok. Bildiğin Yahudi çıfıt oyunudur. 500'e belki 600'e müşterisi hazırdır. Yağlı müşteri hazır olsa ben vermez miyim? Ya biz götürüp ona satmaz mıyız? Hayır satmazsınız. Çünkü vicdanlı Şükran hanımefendi olduğunuzdan satmazsınız. Ya biz dolapları neden beklemekteyiz bunca yıl? Ya bizim ekmek paramız? Hayır 100 lira verince bir sözünüz kalmaz ya. Sapıttınız bugün siz Hacı Halim Efendi. Hacı Halim Efendi gerçekten sapıtmıştı. Sapıtması haksız değildi. Başından beri enayilik etmiş yatık takımına 30-40 lira bilemedin 50 lira vererek şu kahpe yetişmeden kapatacağı bir malı şimdi göz göre göre altınla tartılır bahaya çıkarmıştı. Allah belanı vere sakalı boklu ettin mi kendine edeceğini buyur bakalım diye hırıldıyordu. Şükran Hanım bohçayı çekip almış katlamaya başlamıştı. Hacı Halim Efendi hırsıza uğramış gibi iki kez hopladı, kollarını kanat gibi açıp sakosunun eteklerini havalandırarak hemen sedirden yere indi. Dur yavrum, dur o hasanım, kan pahası para sayılacak, bakmamış hiç olur mu? Kıyısı, köşesi, işlemesi, kadifesi görülmeyince, 100 lira demişim, belki 150 lira eder demişim. Murat içine gömüldüğü umutsuzluğu, bundan daha beter olan Fatma Hanım'ın hakarete uğramış anılarından duyduğu derin utancı ancak atabilmişti yüreğinden. Gülümsediğini fark ederek toparlandı. Durumun keyfini çıkarmak için araya girdi. En iyisi Şükran hanımefendi, bohçayı ölçmek. Öyle ya, bundan daha ucuz olması gereken bir metre kadife 450 lira etmişse, bunun metresi 500 olmalı. Ölçeriz, santime vururuz. Nasıl olsa Moiz Efendi de ölçecek değil mi? Ne biz zarar edelim, ne de satın alacaksa Hacı Halim Efendi zarar etsin. Ne grek bre, Murat Bey oğlum, yabancı mıyız? Hep Müslümanız hamdolsun. Ya ben bunca ölüm vartalarını göğüsleyip Mekke'ye Medine'ye nasıl gidip geldim? Ya bu Mekke hacılığının bize hiç mi yararı dokunmaz? Biz de adam aldatmak arama. Nah yüzü erkekçe söylesin Şükran hanımefendi kızım söylesin. Dur efendi oğlum pazarlıksız mal alınır mı? Alınırmış bedestan çarşısında. Sana dedim uzun oğlum dur eğlen dur demekteyim oh yavrum. 150 deyince 160 170 şaşırıp onar onar arttırdığını fark etmesiyle ilk kere ağzına vurdu. 175 aman 175 mi dedim Şükran hanım kızım aman yavrum. Rahmetli Paşa Baba'nın emeklisi değil miyim ben? Vay ki benim gibi kapınız itine. 200 deyince ne olur? Getir uzun oğlum, getir Şükran Hanım kızım. Hayrını gör, deyiver gitsin. Hacı Efendi artık ağlamaya başlamıştı. Uzayan çekişmeyi merak ederek birkaç adım ötede toplanan dükkan komşularına dönüp ne var, bok mu var? Yahu sizin yüzünüzden bedestanlı soluk alamayacak mı diye tepinerek bağırdı. 250 lirayı verip bohçayı yüreği titreyerek açtı. Murat birdenbire herifin ellerindeki uzun parmakları, bu uzun parmakların şaşılacak güzelliğini, kımıldanışlarındaki hamaratlığı, ince işlere, ince şeyler tutmaya yatkınlığını fark ederek şaştı. Hacı Halim Efendi yatak takımını sedire saçarak bohçayı iki ucundan tutup ışığa çevirmişti. Komşular aman bu nedir Hacı Halim Efendi Sübhanallah diyerek sokuldular. Hacı Halim farkında bile değildi. Takma dişleri takır diyor, gırtlağı hırıltılarla inip çıkıyordu. Selim yatak takımını paketleyip koltuğuna aldı. Kal sağlıcakla deyip Şükran Hanım'la Murat'a yetişmek için hızla yürüdü. Kadir'in babası Ramiz Efendi'yi kahvede bıraktıkları masada tıpatıp bıraktıkları gibi buldular. Hep öyle soğuktan korunmaya çalışıyor gibi eski yağmurluğuna sarılıp büzülmüştü. Murat da Selim'i görünce hiç kıpırdamadı, keterle gülümsedi. Yoruldunuz çocuklar, sağ olun yoruldunuz. Önündeki fincan yarısına kadar içilmiş, çoktan beri durduğundan çay berraklığını yitirerek iyice bulanmıştı. Buna karşılık cigara tablası ağzına kadar izmaritle doluydu. Ramiz Efendi Selim'in masaya bıraktığı paketten gözlerini kaçırarak cigarasından derin bir nefes çekti. Murat başını salladı. Yoruldun değil mi? Yorulur insan. Yahu siz gittiniz gidelim. Evet. Ne dersiniz? Bir tek söz geçti mi aklımdan aralıksız? Arda arda sanki dönme dolap gibi. Bazen gayet yavaş, bazen fırıl fırıl dönerek. Yol ayrımı sözü. Var mı böyle bir deyim sizin oralarda Çorumlu? Olmaz mı Ramiz amca? Meşhurdur. Şu dağın oylumuna, doyulmaz yaylımına, hakkınız helal edin, geldik yol ayrımına. Ne demek yaylımı? Genişlik demek, bizim Çorum'da göz yaylımı derler, göz alabildiğine anlamınadır. Göz yaylımını aldı mı yürek ferahlar der bizim Çorumlumuz. Öyle mi? Demek yol ayrımı var bizde, olmasa nereden takılacak benim dilime? Nereden takıldı dersiniz? Bilmem, takıldı birden. Sana hiç olmaz mı? Apansız bir şarkı, bir türkü takılır. Apansız bir beyit, bir mısra, bir atasözü. Olmaz olur mu? Üçü de Beyazıt Meydanı'nın tenhalığına bir zaman daldılar. Ne olduğunu sormadınız Ramiz amca. Ne olan nedir? Aksatamız. Ramiz efendi bu kez maksadaki pakete yüzüne sıçrayacak bir yırtıcı hayvana bakar gibi baktı. Müjdemizi isteriz Ramiz amca. Yatak takımını satmadan işi yoluna koyduk. Öyle mi? Ramiz Efendi anlamadan bakıyor, anlamaya da hiç çalışmıyordu. Karısının vasiyetini çiğnemeye oğlunun şantajıyla boyun eğdikten sonra, daha doğrusu yatak takımını sandıktan çıkartıp koltuğuna aldığı alalı tamamıyla bir başka adamdı. Bir an delikanlıların olmaz öyle şey diyerek önüne getireceklerini ummuş, bohçayı alıp bizi burada bekleyin diye yürüdükleri andan, önceki bütün hayatını sanki kesinlikle unutmuştu. Artık ne Fatma Hanım, ne milli mücadelede beraber çalıştığı arkadaşlar, hatta Kurtuluş Savaşı bile sanki hiç olmamıştı. Kadir yorulur, Kadir bu yemeği sevmez, Kadir'in canı çok sıkılır, üzüntüleri de hiç çekilmemişti sanki. Yatak takımını kurtardık Ramiz amca, Şükran Hanım Hızır gibi imdada yetişti. Yatak takımından meğerse bohça, ne bohçası? Yatak takımını sarmışsınız, hatırladınız mı? Hayır, hatırladığım bir yol ayrımı, bir de hatırlamak için kendini zorladı. Yatak takımı deyince yazık ettik Murat, çok yazık ettik. Yazık ettiğimiz nedir? Satmadık ki yatak takımını. Şükran Hanım yetişti, meğer bohça, sizin haberiniz yok. Yazık ettik, satmadınız, olabilir, satılığa çıkardık ya. Ne demektir satılığa çıkardık? Gözden çıkardık. Siz bilirsiniz aslanlarım, mutlaka savunulması gereken şeyler vardır. Ancak ölümden sonra bırakılır şeyler. Eliniz ayağınız tutarken hangi nedenlerle olursa olsun onları yere çaldınız mı gerisinin hiçbir değeri kalmaz. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kırılmış ya da kırılmamış. Birisi alıp gitmiş. Ya da hiç kimse alıp götürmeye layık görmediğinden gene size kalmış. Hiç kimse. Çiğnemeye tenezzül etmediğinden. Nasıl eğilip yeniden alırsınız? Alsanız ne olur? Neye yarar? Nereye koyarsınız? Nasıl bakarsınız yüzüne? Nasıl bakabilirsiniz? Gözlerini paketten kaçırdı. Yoruldunuz boş yere, sağ olun. Anlayamadım Ramiz amca. Yok ortada kırılıp dökülmüş bir şey. Unutulacak, üzülecek bir şey yok. Gerçekten kırılmış, dökülmüş bir şey yok öyle mi? Aslına bakarsanız gerçekten acı çekmeyenler bilmezler bunu. Gerçekten acı çekmeyenler. Ne bilecek? Güçsüz düşüp bunaltıldığı yerde gerçekten acı çekenler bile savunamıyorlar insanlıklarını. Yuf olsun. Derin derin içini çekti, kederle gülümsedi, gözlerini kısarak birisini tehdit ederek gibi söylendi. Evet, ne derler buna Murat oğlum, geldik yol ayrımına. Birden öfkeyle ellerini kaldırdı. Halt etmişsin, yok öyle şey. Biz yol ayrımına bile gelmedik. Yol ayrımına yolu olan gelir. Hani bizim yolumuz? Hani diyorum, hani? Bir tramvay cama teneke sürülür gibi insanın içini kazıyarak geçti. Beyazıt meydanı, ölü havuzu, yapraksız ağaçları, birkaç boyacı çocuğuyla, evet hiçbir yere çıkarı olmayan bir mezbelelik gibi duruyordu karşıda. Ramiz amca ayrımına gelecek yolumuz bile yok sözünde haklı ise, 1930 yıllarında rezalettir bu, resmen namussuzluktur. Ramiz Efendi'ye bir palto, bir hazır elbise, bir çift ayakkabı, bir şapka, 4 gömlek, 2 kravat, 6 kat iç çamaşırı, 1 düzine çorap, mendil alındı. Hepsi 35,5 lira tuttu. Bunlar beğenilirken Ramiz Efendi hep öyle durgun gülümsemiş, sanki şişirilmiş, lastik mankenmiş gibi hiçbir tepki göstermeden her istenileni yapmıştı. Hamamda yıkandıktan sonra çıkardıkları yakılmak üzere külhana gönderilip tepeden tırnağa yeniler giyinince bir kere aynaya baksanız diyen Selim'e adam sen de anlamında elini salladı. Geriye kalan 211,5 lirayı pantolon cebine karmakarışık soktu. Yatak takımının paketini koltuğunun altına bastırdı. Aslına bakılırsa yeni giyimleri Ramiz Efendi'nin eskimiş, çökmüş kişiliğini zerre kadar değiştirememiş, sırtına alır almaz hepsi sanki yıllarca kullanılmaktaymışlar gibi gevşeyip sarkıvermişlerdi. Tramvaya binmeden önce delikanlılara minnetle baktı. Kim bilir kaçıncı defa, yoruldunuz sağ olun dedi. Tam ayrılacakları sırada Murat'ın kolunu tuttu. Gizli bir şey söylüyormuş gibi fısıldadı. İnanılır mı hiç Kadir Bey'in onuru 38,5 liraymış. Böyle bir şeye ihtimal verir miydin bu kadar ucuz olabileceğini? Elini sallayıp tramvaya bindi. Murat'a Aksaray'da inmeyi bile beceremeyecek kadar yaşamaktan acemi düşmüş gibi gelmişti nedense bu an Ramiz amcası. 22 gün, 22 gece sürdüğü söylenen Sakarya Savaşı'nda yenmeyi becermiş dövüşçülerden biriyken. 3. Bölüm Yol Ayrımı Bölüm 1 Cambaz Kadı Medresesi'nin hücreleri küçük pencerelerini karanlık kaplayınca, içinde çıralı çam kütükleri yakılmış ocaklara benziyor, 5 numaralı gaz lambasının ışığı orta büyüklükte bir kitabın ancak 1,5 sayfalık yerini aydınlatabiliyordu. Selim Nuri kalemi defterin üstüne koyup yorulan gözlerini bir zaman uyuşturdu. Ekim sonu soğuklarının ürpermeleri başlamıştı. Gene ıpıslak, upuzun bir kış gelecek, sabaha karşı gazeteden dönüş, ateşsiz oda, tek başına çalışamamak, düşünememek, çamaşır yıkama zorlukları, daha berbatı kurutma zorlukları, pantolon paçalarının kunduraların iliklere işleyen rutubeti, havayla, suyla, rüzgarla, uzun gecelerin karanlığıyla boğuşmak binecek yaşamaya, can yoldaşsız direnmeye çabalayacaksın, öksürdü, kesip hazırladığı gazete kağıdına tükürdü, bunları her gün yakıyordu ocakta. Garip şey, kadın isteği bindirdikçe bindiriyor. Eskiden çok değil, şurada 1 yıl öncesine kadar elbette yoklardı sık sık bu açlık. Mevsime göre kimi zaman azgınlaşırdı da. Şimdiki başka bir şey olmasa yadırgar mı böyle? Geceler boyu takattan düşene kadar sokaklarda dolaşmazsa uyumak mümkün olmayacak. Evine geldi gözünün önüne. Alt sokakta imamın dul gelini. 2 yıldır geceleri buluşuyorlardı. Kuru çeşmenin haznesinde yaz kış. Bir türlü alışamadıydı zavallı basılma korkusuyla ölüp ölüp dirilirdi. 2 yıldır bir kez bile soyunup yatmak fırsatı bulamamışlardı. Son zamanlarda bir çekingenlik peydahladı, öksürük nöbetleri bu kadar sıklaşınca. Birkaç kere neden geçmiyor bu soğuk algınlığı diye sormuştu. Öpüşmekten kaçındığını sezdi Sezeli 2 aydan beri gitmez olmuştu Selim. Kadın da aramamıştı. Güldü yüksek sesle, gülüşü hemen öksürüğe döndü. Bunca yıldır şiirle uğraştığı halde hiç gerçekten sevmemişti. Çocukluğunda, körpelikte 1-2 komşu kızını, bir de İzmirli Leman öğretmeni gecelerce düşünmemiş değildi ama düşündüğünden bile bunların haberi olmamıştı. Ortaokuldan bu yana bir koltuğa 2 karpuz sığmaz diyerek ölçüsü şimdi bile belli olmayan gelecekte bir zamana bırakmıştı evlenecek arkadaşı seçme meselesini. İstanbul'un fakülte öğrenciliği de bozmadı bu kararı. Bunda kızların aklını başından alacak derecede yakışıklı olmadığı kadar parasızlığın, bol harçlıklı şık delikanlılarla boy ölçüşememenin, daha doğrusu iç içe olan ölümle aşktan ölümün ağır basması da belki bundandı. İlk şiirlerinde çok körpe çocukların yakın bir ölümden söz etmelerini hiç sevmiyor, böyle bir duygu vermekten korktuğu için şiirlerinde ölüm konusunu çok çekinerek kullanıyordu. Bir gün Murat hiç üzülme demişti. Sen de ölüme en çok teslim olunduğu anda gene de güçlü bir karşı koyma var. Bunu hatırlayarak gönülsüzce gülümsedi. Canı çalışmak istemiyordu. Çalıştığı da dergi için Şinasi'den atasözleri seçmek. Bunlarla halk felsefesinden örnekler diye bir küçük köşe yapmayı düşünmüştü. Kurtuluşun gelecek sayısına adam yanılmakla adam olur. Ölenin malı da beraber ölür. İlk vuran okçudur. Türk'ün miracı asılmak. Davasını bilmeyene tanık olma, düştünse toprağa sarıl, dar yerde yemek yemekten bol yerde dayak yemek hayırlıdır. Osmanlı'yı at yıkar, Türk'ü inat, kavgada silah ödünç verilmez, Konuşmak okumaktan iyi. Tamahkar varken dolandırıcı aç kalmaz. Görünürden görünmez çoktur. Usandı birden. İki yokluğa alışamıyordu bir türlü. Elektriksizliğe, akarsu olmayışına. Tenekenin musluğundan akan suyu kendi eliyle de doldurmuş olsa temiz saymıyordu. Lamba şişesini çok temiz tuttuğu fitile dikkat ettiği halde bu sarı ışık ona her an güçsüzlüğü hatırlatmakta, okuduğundan önemli bir şeyleri göstermiyor gibi tedirginlik vermekteydi. İstanbul belediye seçimleri biteli 10 gün oluyordu. 18 Ekim 1930. Seçimler büyük bir karışıklık içinde sürmüş, büyük bir karışıklıkla da bitmişti. Bu arada bir yıldırım seçim sonunda Fethi Bey Gümüşhane mebusuna atanıp mazbatası 25 Eylül'de Ankara'ya telgrafla ulaştırıldı. Seçimlerde olup bitenler gerçekten şaşılacak şeydi. Büyükada'da defterler çalınmış, Çatalca'da oy çuvalları ortadan kaybolduğu için sandık açılıp sayıp yapılamamıştı. Kasımpaşa'da kalabalığı dağıtmak üzere getirilen itfaiye hortumlarını halk kesti. Polis saldırıya uğradı, yaralananlar oldu. 4 Ekim'de Gazi bütün mallarını Halk Partisi'ne bağışladı. 12 Ekim'de İstanbul seçimi bir hafta uzatıldı. Yurdun her yerinde Halk Partisi ezici çoğunlukla seçimi kazanıyor haberleri, bu partiyi tutan gazeteler tarafından yazıldığı halde jandarma baskısı gitgide artmış, son günlerde teröre dönmüştü.